Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم.
رحمن Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında, kısa dalga 31 metre, 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla tarandan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 30 İsven 1399, Hicri Kameri 6 Şaban 1442 ve miladi 20 Mart 2021 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Ayetlerin Hikayesi, Nevruz Sayesinde İnsani Tayyibi Hayatı ve Nevruz Özel Programı adlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Dışişleri Bakanı Zarif, Avrupa Troikası'nın Bercim'e karşı sorumlu davranmasını istedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, Amerika'nın kendi tutumlarında köklü değişiklik yapması gerektiğini belirtti. Hükümet Sözcüsü Ali Rabi'i, ulusal direnişin Bercim'de kemale erdiğini söyledi. Türkiye Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı. Siyonist rejim yine 1550 Filistinli evinden edecek. Ve Yemen güçleri Kral Halid hava üssüne İHA saldırısı düzenledi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Avrupa Troikası ve Amerika'nın Bercam'ın bir numaralı düşman ile koordinasyon yapmak yerine sorumlu davranmaları gerektiğini söyledi. İstanbul Bildiri'ne göre Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, dün Twitter üzerinden paylaştığı mesajda İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan 3 Avrupa ülke yetkililerine hitaben Avrupa Troikası illegal nükleer silah sahibi olan terörist bir rejimin rızasını kazanmak için İran'a sorumlu davranmasını tavsiye ediyor yazdı. Zarif mesajının devamında Bercam'ın hayatta kalmasının tek sebebi İran'ın sorumlu davranmasıdır ekledi. Dışişleri Bakanı şöyle yazdı. Avrupa Birliği, Avrupa Troikası ve Amerika Bercam'ın birinci dereceden düşmanı ile koordinasyon yerine sorumlu davranarak 22-31 bildirisine bağlı kalmalıdır.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Amerika'nın kendi tutumlarında köklü değişiklikler yapma zamanı geldiğini söyledi. İran'ın bildirdiğine göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, dün akşam paylaştığı tweet mesajında 10 yıllar boyunca Birleşik Devletler İran'ı uluslararası siyaset ve hukuktan silmeye çalıştı fakat derin bir yenilgi aldı şeklinde yazdı. Hatipzade başka bir mesajda ise yeni Hicri Şems'i 1400 yılın başlamasını tebrik ederek şöyle yazdı. Günün yenilenme, yılın yenilenme ve asrın yenilenme eşiğindeyiz. Bu eski toprakların saygın insanları 99 yılında birçok baskı ve zorlukları tecrübe etti, Korona'da bunlara ek oldu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Korona'dan ve baskılardan kurtulma umutlarının filizlendiğini, bu filizin su ve güneşinin bu muazzam Platon'un tarihinde kayıtlara alınan tarih, irade ve azim olduğunu belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Ali Revi'yi Petrosanayi Millileşme Günü nedeniyle yayınladığı mesajda başarısız ulusal direniş hattının Bercam'da sonuca ulaştı ve kemale erdiğini söyledi. İslam'ın bildiğine göre Ali Revi Twitter sayfasında yayınladığı mesajında ise şöyle yazdı. 29 İsvan merhum Dr. Musaddık tarafından Petrosanayi'nin millileşmesinin 70. yılı bizim milletimizde de büyük fakat yarım kalmış bir ulusal hamasettir. Petrosanayi'nin millileşme yasa tasarısı bu milli varlığın kontrolünü açıkça dünya barışına yardım doğrultusunda tanıttı. Fakat bildiğimiz gibi Amerika-İngiltere ittifakı komünizm tehlikesi silahına sarılarak darbe operasyonunu gerçekleştirdi. Bugün neyse ki bu başarısız ulusal direniş hattı Bercam'da sonuca vardı ve kemale erdi. Nükleer enerji diplomasisi o zaruri enerjiyle birlikte ekonomi gelişme için ilerliyor.
Amerika Kongresi'ndeki temsilciler Washington'un Bercam'a muhtemel dönüşünü engelleyecek iki plan sunuldu. Washington Free Beacon'ın bildirdiğine göre Kongre'de üst düzey temsilcilerin bu gelişimiyle Amerika hükümetinin muhtemel Bercam anlaşmasına dönüşünü engelleyen planların sayısı 10'a yükseldi. Amerikalı neo muhafazakar çevrelere yakın olarak bilinen söz konusu sitenin haberine göre, söz konusu iki plandan biri Irak direniş gruplarını sözde terörist gruplar listesine almak ve diğeri ise insan hakları bahanesiyle İran'a yeni yaptırımların kararlaştırılmasıdır. Söz konusu iki öneri, Cumhuriyetçilerin Araştırma Komitesi'nin eski Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus ve eski Amerika'nın İran temsilcisi Brian Hook ile sanal görüşmesi ardından gündeme geldi. Söz konusu planların gündeme gelmesi, onların yasa haline gelmesi anlamında değildir. Her iki planın yasaya dönüşmesi için hem Senato'da ve hem Temsilciler Meclisi'nde onaylandıktan sonra başkan tarafından imzalanması gerekir.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nijer'de onlarca insanın ölümüne sebep olan silahlı saldırıyı kınarken bu ülke halkı ve hükümetiyle acılarını paylaştığını belirtti. Fars Haber Ajansı'nın bildiğine göre Said Hatipzade dün yaptığı açıklamada Nijer'de silahlı kişilerin saldırısı sonucu onlarca Nijer vatandaşının ölümünü kınadı. Hatipzade ayrıca ölenlerin ailesi başta olmak üzere Nijer halkı ve hükümetine başsağlığı diledi. Nijer hükümeti Sarı Günü yaptığı açıklamada motosikleti silahlı kişilerin Mali hükümeti ile gergin bir bölgede halka saldırarak en az 58 kişiyi öldürdüğünü duyurdu.
İran yapımı Aşk konusunda 7 Rivayet adlı film İsviçre Zürih Film Festivali'nin yarışmasına katıldı. İran'ın bildirdiğine göre Hüseng Allahyari ve Babak Behdad'ın yönetmenliği ve yapımcılığında olan Aşk konusunda 7 Rivayet adlı eser, 7. Zürih Festivali'nin yarışmalarında uzun metrajlı film kategorisine kabul edildi. Festival 27 Mayıs ile 2 Haziran 2021 tarihlerinde düzenlenecektir. Aşk konusunda 7 Rivayet bundan önce de Londra'nın Lift Off Global Network Festivali'ne katılmıştı.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nevruz Bayramı arifesinde bu ülkede tutuklu 7 İranlı tutukluyu affetti. İran'ın Azerbaycan medyasından nakden verdiği habere göre İlham Aliyev toplamda 625 tutuklu ayrıca aralarında İranlıların da bulunduğu bazı yabancı mahpusların serbest bırakılmasına karar verdi. Aliyev'in direktifiyle Azerbaycan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ve Göçmenler İdaresi affedilen yabancıların kendi ülkelerinde geri dönmeleri için gereken işlemleri yapmaya başladı. İran'ın Bakü Büyükelçisi Azerbaycan Cumhuriyeti hapishanelerinde yaklaşık 200 İranlının serbest bırakılması veya cezalarının hafifletilmesi için işlemlerin devam ettiğini duyurdu.
Tahran Radyosu'ndan sabah haberlerimiz devam ediyor muhterem dinleyiciler. Avrupa Birliği liderleri Türkiye Cumhurbaşkanı'nın da katıldığı video konferansta Ankara ve Atina arasında Akdeniz hakkında görüşmelerin devam etmesini istedi. Muhabirimizin bildirilerine göre Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı video konferansta kendi komşuları ile barışın sağlanması ve ilişkilerin düzeltilmesi hedeflerinde olduklarını belirttiler. Avrupa Birliği, Türkiye ve Yunanistan arasında Akdeniz'deki sınır anlaşmazlıkları konusundaki görüşmelerin devam etmesini isterken, ülkeler arasında gerginliklerin azaltılması ve güvenin arttırılarak güçlenmesine vurgu yaptılar. Avrupa Birliği ayrıca gelecek haftaki oturumun ardından muhtemel Türkiye ziyaretinden de söz ettiler.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbalan görevine son verildi ve yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi. AP'nin bildiğine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı resmi gazetede yayınlandı. Buna göre Ağbal 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 35. maddesiyle 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2. maddesi kapsamında görevden alındı. Ağbal'ın yerine Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu getirildi. Bayburt'ta 23 Mayıs 1967'de doğan Kavcıoğlu, 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü'nün denetim uzmanı olarak bitiren Kavcıoğlu, İngiltere Hastings Kolej'de işletmecilik üzerine eğitim gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde yüksek lisansını ve doktorasını tamamlayan Kavcıoğlu, Esbank, Türk Anonim Şirketi ve Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'nde çeşitli görevlerde yer aldı.
Amerika'nın Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye'nin sahip olduğu S-400 hava savunma sistemine ilişkin yaptığı açıklamada, çözüm için Türkiye'nin S-400'lere sahip olmaması gerekir. Amerika'nın yaklaşımı kişisel değil, yasal gereklilik ifadelerini kullandı. Amerikan Ankara Büyükelçisi Satterfield, Türk gazetecilerle bir araya geldi. İki ülke arasındaki ilişkiyi değerlendiren Satterfield, görüş birliği olduğumuz konular ayrılıklardan fazla açıklamasını bulundu. Çözüm için Türkiye'nin S-400'lere sahip olmaması gerektiğini vurgulayan Büyükelçi, Türkiye'nin elinde S-400 yok diyebilmeliyiz. Yeni S-400 alımının ciddi sonuçları olacaktır. Türkiye S-400'lerden vazgeçmeli. Amerika Kongresi'ne savunabileceğimiz tek çözüm bu. S-400 krizinin çözümünün yolu Türkiye'nin S-400'lere sahip olmamasından geçiyor. Bu yaklaşım kişisel değil, tamamen yasal gereklilik dedi. Türkiye'nin NATO için kritik bir öneme sahip olduğunu ifade eden Satterfield, umarız Avrupa Birliği zirvesi kararları, beklentileri karşılar ifadelerini kullandı.
Türkiye Dışişleri Bakanı dün Siyonist rejimin Doğu Kudüs'te özellikle Şeyh Cerrah semtinde Filistinlilere ait arazileri ve evleri yıkarak el koyması kararına tepki olarak söz konusu illegal eylemin İsrail rejiminin işgalcilerini artırma eyleminin açıkça belirtisi olduğunu söyledi. İnanabildiğine göre söz konusu bildiride Filistin halkına karşı alınan kararın İsrail'in uluslararası hukuku ihlal girişimlerinin bir diğer örneği olduğu, söz konusu illegal eylemin açıkça İsrail'in barışın kuruması değil işgalciliği yayma isteğini gösterdiği ifade edildi. Türkiye Dışişleri Bakanı ayrıca Filistinlilerin kötü korona şartlarına mücadele döneminde İsrail'in yaymaya çalıştığı bir girişiminin vicdanları yaraladığı belirtiliyor. Bildirinin sonunda Türkiye dünya toplumundan İsrail'in yaymacı siyasetlerine karşı mücadelede Filistin halkı ile dayanışma içinde olduklarını duyurmalarını istedi.
Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 187.859 COVID-19 testi yapıldı. 21.030 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. 87 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı 934 oldu. Son 24 saatte 18.119 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2.788.757'ye yükseldi. Test sayısı 35.975.339'a ulaştı. Vaka sayısı 2.971.633, vefat sayısı 29.864, ağır hasta sayısı 1.547 oldu.
Arap medyası Siyonist rejimin işgal edilen Kudüs kentinde Filistinlere ait en az 100 evi tahrip ederek yaklaşık 1550 kişiyi avare etmek istediğini duyurdu. İran'dan bildirine göre işgal edilen Kudüs kentinin belediyesi, kentin doğu kesiminde Silvan mahallesindeki Filistinliler ile tüm eski anlaşmaları feshederek bu bölgenin binlerce yeli İsrail krallarına ait olduğu iddiasıyla tüm bölgeyi parka çevirmek istediğini duyurdu. Habere göre işgal edilen Kudüs belediyesi daha önce de söz konusu Filistinlilere başka bölgede yeni evlerin yapımı için arsa vereceği vaadinde bulunmuştu. Fakat görünüşe göre bu kararından geri çekilmiştir. Avrupa ve Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü, BBDR'de Filistin nüfuzunu tamamen yok etmek için Siyonistlerin geniş çaplı operasyona başladı. Böylece etnik temizlik ve savaş suçları hakkında endişeli olduğunu duyurmuştu.
Suriye'nin Tay aşireti Amerika, Türkiye ve onlara bağlı silahlı grupların işgalciliğine karşı ülkenin kuzeydoğu Sahaseke ilinde bir araya geldi. Sana Haber'in bildirdiğine göre Tay aşiretinin Kamışlı'daki ulusal forumuna katılanlar, Amerikan ve Türk işgalcilerin sınır dışına çıkması çağrısında bulunarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine desteklerini teyit ettiler. Foruma katılanlar Suriye'de illegal varlık sürdüren, petrol ile tarım ürünleri ve doğal kaynaklarını yağmalayan yabancı askerlerin atılmasına vurgu yaptılar. Forumda Amerikan işgalciliğin Suriye halkının iradesini El Cezire bölgesinde etkilemek olduğunu belirtti. Bu arada El Mamure kabilesinden Şeyh Faysal El Azal ise Haseke ilinde El Cezire bölgesinde yaşayanların Suriye ordusu ile el ele ülkenin toprak bütünlüğü ve vahdetine darbe indirmek isteyen her türlü illegal ve yabancı müdahaleye karşı olduklarını duyurdu.
Yemen ordusu İHA birliklerinin misilleme operasyonlarının ikincisinde Suudi Arabistan'da Kral Halid Hava Üssü'nü hedef aldı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Yemen Silahlı Güçler Sözcüsü Yahya Seri bildirdi. İHA birliklerinin dün akşam saatlerinde uzun menzilli 2 GAF K2 İHA ile Arabistan'ın Hamis Meşit'te Kral Halid Hava Üssü'ne hedef aldıklarını belirtti. Söz konusu operasyonun misilleme amaçlı olduğunu belirten Seri, söz konusu operasyonun Suudi koalisyonun zalimane kuşatması ve saldırganlığına karşı gerçekleşeni ve Yemen'e güvenlik kuşatma ve saldırganlığının devam ettiği sürece bu saldırıların da artan şekilde devam edeceğini belirtti.
Rusya kısa bir süre için Azerbaycan Cumhuriyeti toprakları üzerinden Ermenistan'ın doğal gazını karşılayacaktır. İran'ın bildirdiğine göre Rusya Gazprom firması Kuzey Kafkasya doğal gaz boru hattındaki onarım çalışmaları nedeniyle Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarından Ermenistan'a doğal gaz sevk edeceğini duyurdu.
Amerikan Başkanı Joe Biden, Rus mevkidaşı Putin'in direkt görüşme teklifini kabul etti. Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşme davetine ilişkin bir noktada görüşeceğimizden eminim, dedi. Biden, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların da gelip gelmeyeceği konusunda ise zamanı gelince bunları uygulayacağız yorumunu yaptı.
Ve Joe Biden uçağa binerken 3 defa düştü. Biden Kasım ayında da köpekleriyle oynarken bacağını kırmış, haftalarca özel ortopedik atel kullanmak zorunda kalmıştı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Tahran Radyosu'ndan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Amerika'nın Bercam Anlaşması konusunda Trump'vari taviz verdirme tavırları konusunda. Amerika'nın yeni başkanı Joe Biden hükümetinin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı Bercam Nükleer Anlaşması çerçevesindeki yaklaşımı ve tavırları şimdi dek aynı Trump'ın siyasetleri çerçevesinde yol kat ettiğini gösteriyor. Böylece Biden'in de Trumpvari bir tavır sergilemekle İran'a taviz verdirmek istediği görülmektedir. Biden hükümetinin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı sözlü ve pratik adımları ve siyasetleri genel ve temel bir amaç olan İran İslam Cumhuriyeti'ni baskı uygulayarak taviz verdirmeye çalıştığını açıkça gözler önüne sermektedir. Öyle bir yaklaşım ve siyaset ki Donald Trump hükümeti de 4 yıl boyunca maksimum baskı adı altında bu yaklaşımı sürdürdü. Ancak Trump bu süre boyunca istediği sonuçları ve nihai sonucu elde edemedi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevdet Zarif ise son dönemde Amerika dergilerinden Politico'ya Amerika Başkanı Joe Biden hükümetinin Berjan nükleer anlaşması ile ilgili siyasetleri hususunda verdiği röportajda şöyle bir açıklamada bulundu. Washington baskı uygulayarak İran'ı yeni tavizler verdirmeye zorlamak istiyor. Biden hükümetinin dış siyaseti takımının açıklamaları ve tutumları, demokratların da yumuşak diplomasi adı altında İran'a karşı aynı Trump dönemindeki cumhuriyetçilerin tavırlarını takındığını gösteriyor. Bu arada Joe Biden hükümeti İran'a hem diplomatik kapıları açık olmasından bahsediyor, hem de Berjan nükleer anlaşmasının sağlamlaştırılmasından ve süresinin uzatılmasından bahsediyor. Ancak bu durum Trump hükümetinin 4 yıl boyunca tehdit, yaptırım ve maksimum baskı siyasetinin ta kendisidir.
Bu hususta uluslararası meseleler baş uzmanı Daniel Reportis son dönemde Amerikan haftalık yayın yapan dergisi Newsweek'te şöyle yazdı. Biden'in dış siyaseti düşündüğünüzden de çok daha fazla Trump'ın dış siyasetine benziyor. İran gibi kimi meselelerde Biden hükümetinin diplomatik yavaşlığı birçok trendinde telaşlandırmıştır ve laf azanlıkların da yanı sıra Biden ve Trump'ın benzerlikleri şimdi de farklılarından daha fazla olmuştur. Trump hükümetinin maksimum baskı siyaseti İran'ın stratejik ve dinamik direnişi sonucu sonuçsuz kalmıştır ve İran'da kendi milli çıkarlarının temininde ve ilkelerinin de korunmasında geri adım atmayacağını gösterdi. Aslında İran'ın Berjan nükleer anlaşmasındaki taahhütlerini azaltması da Amerika'nın yasa dışı girişimlerine ve ahitsizliklerine ve de Avrupa taraflarının taahhütlerine yerine getirmekte pasifliğine ve amelsizliklerine doğal ve yasal bir tepkiydi. İran İslam Cumhuriyeti, Berjan nükleer anlaşması çerçevesindeki taahhütlerini azaltmayı durdurmak için temel şartı ve asıl sözü yaptırımların etkin bir şekilde kaldırması ve bu süreçte gerçeklerin araştırılması ve her şeyin kesinleşmesidir. Bu şart gerçekleşirse İran'da Berjan nükleer anlaşmasındaki taahhütlerine geri dönecektir. İran'ın Berjan nükleer anlaşmasına yönelik mantıklı yaklaşımı göz önünde bulundurulduğunda bu nükleer anlaşmanın tekrar ayağa kaldırılmasındaki mevcut çıkmazın Amerika ve Avrupa'nın çelişkili tavırlarında ve yaklaşımlarında kök saldığını da gösteriyor. Bu hususta İran İslam Cumhuriyeti Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Amerika'nın yaptırımları kaldırmakta da etkin bir girişimde bulunmadığı sürece Berjan nükleer anlaşması alanında bir değişiklik olmayacağına vurgu yaparken şöyle bir açıklamada bulundu. Mevcut çıkmaz, taktiksel ve iç meselelerle ilgili değildir. Batı'nın hile dolu stratejisiyle alakalı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Berjan nükleer anlaşmasına yönelik siyaseti açık ve nettir. Bu da İran'ın iyi niyetini gösteriyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile yapılan 3 aylık anlaşma ise bunun açık göstergesidir. Amerika ve Avrupa için hiçbir ön koşul koşmadan Berjan taahhütlerine geri dönmeleri için altın bir diplomatik fırsattır.
Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerikan makamlarının Japonya ve Kore ziyaretleri etrafında. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Japonya ve Güney Kore ziyaret süreci pazartesi 15 Mart günü başladı. Her iki makam Japonya'nın ardından Güney Kore'ye geçtiler. Söz konusu iki yetkili ziyaretlerinde ikili ve bölgesel meseleler, Güney ve Doğu Çin denizlerinde serbest gemicilik gibi meseleleri ele aldığı söylenmelidir. Bu iki makam Japon ve Koreli mevkidaşlarıyla görüşüp 2+2 diplomatik ve güvenlik oturumuna da katıldılar. Amerika Biden başkanlığı döneminde Asyalı ortakları özellikle Japonya ve Güney Kore gibi kilit ülkeler ile ilişkilerini yeniden tanımlamak istiyor. Blinken ve Austin'in Japonya ve Güney Kore ziyareti de Biden hükümetinin üst düzey makamlarının ilk dış ziyareti sayılıyor. Her iki yetkili bu bölgesel turlarda yaptıkları görüşmelerde Asya ülkeleri ile ortaklıklarını güçlendirerek güçlü ve iddialı Çin karşısında ortaklıklarından yararlanmak ve özellikle de Japonya ve Güney Kore ile daha derin ekonomik ve güvenlik bağları kurmak istiyorlar. İtalyan siyasi uzman Giulio Palizzi ise Amerika Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı'nın Asya'ya ziyaretlerinin hem askeri hem de siyasi mesajlar içerdiğini düşünüyor. Amerika ile Japonya ilişkileri alanında önemli meselelerden biri Japonya'da bulunan Amerika güçlerinin masrafları hususunda olan anlaşmada Tokyo'nun da katkılarının sağlanmasıdır. Amerika eski başkanı Donald Trump, Amerika ortaklarının beleş yararlanma döneminin sona erdiği açıklamaları çerçevesinde Japonya'da bulunan Amerika güçlerinin masraflarının karşılanmasında Tokyo hükümetinin de payının olmasını istiyor. Japonya ise iki ülkenin geçici bir anlaşma imzalayarak Japonya'nın payının 2020'sinde olduğu gibi kalmasını istiyorlar.
İkinci önemli mesele ise Amerika'nın Japonya'yı Doğu Çin Denizi'nde Çin ile bu ülke arasında Senkaku ve Diaoyu Adası ile ilgili deniz ittifakında da desteklemesine tekrar vurgu yapmasıydı. Bu mesele ise Amerika ve Çin'in Indo-Pasifik bölgesindeki genel karşılaşması çerçevesinde değerlendirilebilir. Bu doğrultuda ise Washington, Japonya dahil bölgesel ortaklarını Çin'in deniz ve karasular alanındaki iddiaları karşısında siyasi ve askeri olarak da destekliyor. Üçüncü mesele ise Amerika füze sistemlerinin Japonya'ya yerleştirilmesidir. Bu da Washington'un sözde füze tehditleriyle mücadele amacıyla küresel füze sistemlerinin de kurulması çerçevesindedir. Washington ve Tokyo arasındaki ortak tutumlara rağmen Amerika ve Japonya arasında Doğu Asya meselelerinde özellikle de Çin ile ilişkiler hususunda ciddi ihtilaflar söz konusudur. Japonya ve Amerika her ikisi de görünüşte Çin'de yasaların hakimiyetine ve yasallara dayalı düzenin korunmasının önemine vurgu yapıyorlar. Ancak her iki ülkenin de insan hakları ve demokrasi Çin ile stratejik rekabet çerçevesinde kullanılıp kullanılmayacağı konusunda anlaştıkları tam bir muammadır. İki ülkenin bu hususta itiraflar yaşadıkları da söylenebilir. Görünen o ki Japonya pek bu hususta ilgi duymamaktadır ve Amerika ile sırf siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında işbirliği yapmak istiyorlar. Bu yüzden Amerika'nın Çin'in iş işlerine müdahalelerinin aksine Tokyo bu yaklaşımı ilgi duymamaktadır. Ayrıca kimi anketlere göre çoğu Japonlar da Çin ile ilişkilerin öneminin farkındadırlar. Onlara göre Tokyo milli çıkarları gereği Pekin ile iyi ilişkilerini korumalıdır. Halbuki Amerika Çin'i bir numaralı düşman olarak telakki edip Tokyo'nun da Çin karşıtı tutumlarının şiddetlenmesi ve sertleşmesini istiyorlar. Ancak Japon makamlar böyle bir tutum sergilemeye rıza göstermemişlerdir. Ayrıca iki ülkenin Indo-Pasifik bölgesindeki tehditler ve fırsatlara yönelik algıları ise farklıdır. Tokyo şartlı olarak Çin ile bir kuşak bir yol projesi dahilinde işbirliğine onay verse, Amerika bu dev projenin yenilgiye uğramasını ve Japonya'nın da buna karşı çıkmasını istiyorlar. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 30 Esven 1399, Hicri Kameri 6 Şaban 1442 ve miladi takvimle 20 Mart 2021 Cumartesi. ...117 yıl önce bugün Hicri Kameri 6 Şaban 1325'te İslam dünyasının önde gelen alimlerinden Allame Huyi şehit düştü. Kendi döneminin önde gelen alimlerinden olan Şeyh Murtaza Ensari gibi alimlerden feyizler alan Allame Huyi daha sonra içtihat derecesine ulaştı ve İslami bilimlerde özellikle hikmet alanında büyük maharet kazandı. Bu büyük İslam alimi meşruta hükümetinin kurulması ve özgürlük hareketinin başlaması ve zulümle mücadele konusunda büyük çabalar harcadı ve nihayet kendi evinde Gacar silsilesi şahlarından Muhammed Ali Şah unsurlarınca şehit düşürüldü. ...92 yıl önce bugün Hicri Kameri 6 Şaban 1350'de ünlü edip alim ve şair Mirza Lütfü Ali Nesiri 82 yaşında vefat etti. Sadrul Fazıl lakaplı Mirza Lütfü Ali Nesiri Hicri Kameri 14. yüzyılda önde gelen alim ve fazıl idi. Esatir ve Destur-ül Belaga Lütfü Ali Nesiri'nin eserleri arasındadır. Çocukken babasıyla birlikte Şiraz kentinden Tahran kentine giden Nesiri ilk başlarda hat ve edebiyat alanlarında çalışmalarda bulundu. Ardından fıkıh, usul, hadis, tefsir, mantık, ilahiyat ve matematik bilim dallarında eğitim gördü. Nesiri Hicri Kameri 1350'de 82 yaşında vefat etti ve Rey bölgesindeki Şeyh Saduk bin Babuye mezarının yanında toprağa verildi. ...291 yıl önce bugün 20 Mart 1727'de dünyaca ünlü İngiliz müneccim ve matematikçi Isaac Newton hayata veda etti. Newton, ışık konusunda yoğun araştırmalarda bulunması neticesinde güneş ışını veya beyaz ışının çeşitli renklerden oluştuğunu ve paralel kesitlerle çözülebilir olduğunu ispatladı. Newton, 26 yaşında Cambridge Üniversitesi'nde matematik bilim dalında öğretim üyesi oldu ve bir süre sonra merceğin kullanıldığı dönemde aynadan yararlanmanın yerine teleskop aygıtını keşfetmeyi başardı. Bilindiği üzere teleskop yıldızların ışınını çok uzak mesafelerden alabilme kabiliyetine sahipti ve merkez ortamında birleştirme gücüne sahipti. Newton araştırmalarının devamında yerküre ve güneş gezegeninin kütlelerini ölçmeyi başardı ve bu yolla yerkürenin kutuplardaki çökeltilerini ve ekvatordaki yükseltilerini belirledi. Newton birçok eseri kaleme aldı ki bunlar arasında cisimlerin hareketlenmelerini inceleyen Matematik Felsefesi Temel Kuralları kitabına değinebiliriz. Newton bu eserinde gerek yerkürede olsun gerekse gökyüzünde olsun cisimlerin hareketinin ortak kurallara tabi olduğunu ispatladı. Newton fizik, matematik ve yıldız biliminin yanı sıra tarih öncesi bilimine de büyük ilgi duyardı. Newton 1705'te İngiltere Saltanat Encümeni Başkanı oldu ve 20 Mart 1727'de 84 yaşında hayata veda etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin 57. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde En'am suresinin 93. ayetinin sebebi nüzulunu ele alacağız.
İslam'ın zuhuru ve vahyin indirilmesinin ardından Kur'an-ı Kerim'in yazılması zarureti günden güne daha da gündeme gelmeye başladı. Bu yüzden her ayet indirildiği zaman Allah Resulü Müslümanlar arasında okuma yazma bilenleri çağırıp onların ayetlerini yazmalarını istiyordu. Bu Müslümanlar vahiy katipleri olarak adlandırılmıştı.
En ünlü vahiy katiplerinden biri de Ali bin Ebi Talib, Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselamdı. Ardından Ubay bin Ka'ab, Zeyd bin Sabit başta gelen vahiy katiplerinden sayılırlardı. Tabii tarihçiler Sa'd bin Ubeyd, Ebul Darda, Muaz bin Cebel ve Muaviye bin Yezid gibi isimleri de bu listeye almışlardır. Bunlar arasında kimileri bilim, edebiyat, hat ve benzeri sanat dalları ile ilgileniyorlardı. Diğerleri ise sanatla bir işleri yoktu. Kimileri iman ve hikmetli olmakla bilinip, kimileri de bu vasıflardan uzak olarak tanınıyorlardı. Bu katiplerin bazıları görünüşte Müslüman olup, zaten Allah Resulü tarafından da memnun kalınmayan isimlerdi. Bunların kalplerine iman girememişti. Bu tür katiplerin başta gelen isimlerinden biri de Muaviye bin Ebi Sufyan'dı. Bu isim Allah Resulü tarafından beğenilmemenin yanı sıra farklı nedenlerden dolayı nefret edilen isim olarak da biliniyordu.
İmam Bakır aleyhisselam ise bu hususta şöyle buyurmuştur. Muaviye Allah Resulü nezdinde yazmakta olduğu sırada Allah Resulü kılıcı ve elinin tersiyle Muaviye'ye işaret edip şöyle buyurdular. Bu şahsın halkın emiri ve komutanı olduğunu görecek olan biri onun böğrünü kılıç ile parçalamalıdır. Bu yüzden vahiy kelamının katibi olmak kişilerin fazileti sayılmaz. Buna ilaveten Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu tür şahısları Allah düşmanlarına Allah'ın kelamında bir değişiklik olmadığını göstermek için yanına alıyordu. Böylece Kur'an-ı Kerim'in ister Hazreti Ali aleyhisselam ister başka şahıslar tarafından yazılmasına rağmen hiçbir zaman çarpıtılmadığı gözler önüne serilmiş oldu.
Kimi zaman vahiy katipliği yapanlardan biri olan Abdullah bin Sa'd bin Ebu Sahr'dı. Abdullah anne tarafından Yemani, baba tarafından Kaysilerdendi. Bu durum onu asil Kureyşlilerden ayırıyordu. Öyle ki Abdullah Kureyşliler arasında küçük sayılıp aşağılanıyordu. Allah Resulü'nün bisetinin ardından Abdullah hem Osman ile akrabalığı hem de kendi küçümsenmişliğini telafi etmek için Müslüman oldu.
Abdullah Ebi Sarh'ın güzel bir yazısı vardı ve güzel yazılı olmakla tanınıyordu. Bu yüzden Allah Resulü'ne vahiy indirildiği zaman kimse müsait olmadığı için Abdullah Allah Resulü tarafından çağrıldı. Allah Resulü ayetleri okudu ve Abdullah da yazdı. Ancak Abdullah zatındaki yaramazlığı yüzünden Arapçada benzer şekillerde yazılan ve benzerlikler taşıyan ifadeleri birbirinin yerine yazıyordu. Böylece kimi zaman ya yerine ta yazıyordu. Kimi zaman Semiyun Basir yerine Semiyun Alim ve kimi zaman da Bima Talemune Habir yerine Bima Talemune Basir yazıyordu.
Abdullah'ın yaptığı bu değişikliklerin farkına varan Allah Resulü şöyle buyurdular. Hüvel ehed, yani Kur'an'ın tek bir şekli vardır. Emin ol ki Kur'an benim okuduğum şekilde yazılacak, senin değiştirdiğin şekilde değil. Allah Resulü'nün bu sözcüğü Hicr suresinin 9. ayetine uyuyordu. Allah-u Teala bu ayette şöyle buyurmuşlardır. Kesin olarak bilesiniz ki bu kitabı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz. En başından beri Allah'a gerçek bir şekilde iman getirmeyen Abdullah, Müslümanlar arasında da büyüklük ve görkem elde edemediği için Medine'de kalamadı ve Mekke'ye dönüp putperestliğine devam etti.
Abdullah bin Sa'd bin Ebi Sarh, dinden dönmesinin ardından Mekke'de şöyle bir iddiada bulundu. Kimi Kur'an ayetlerini ben Muhammed'e dikte ettim, o ise bir sorun olmadığını söylüyordu. Aynı dediğin gibi yaz diyordu. Kısa bir süre sonra Abdullah bu sözlerle de yetinmedi ve kendine de vahiy indirildiğini iddia etti. İşte bu sırada En'am suresinin 93. ayeti indirildi.
Allah-u Teala En'am suresinin 93. ayetinde şöyle buyurmuştur.
Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ
Allah'a karşı yalan uydurandan yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken bana da vahiy geldi diyenden ve ben de Allah'ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim diyenlerden daha zalim kim vardır? O zalimler ölümün boğucu dalgaları içinde melekler de pençelerini uzatmış. Onlara haydi canlarınızı kurtarın. Allah'a karşı gerçek olmayanı söylemenizden ve onun ayetlerine karşı kibirli taslamanızdan ötürü bugün zillet azabıyla cezalandırılacaksınız derken onların halini bir görsen.
Allah Resulü hayret verici bir dirayet ve sabır, açık yüzlü ve açık gönüllülükle olağanüstü esnekliğiyle düşmanları ve muhaliflerine karşı çıktı. Allah Resulü Mekke'nin fethedilişi sırasında tüm düşmanlara yönelik genel af kararı çıkardı. İslam'la savaşanların başında bulunan Ebu Sufyan'ın evini bile güvenlik alan olarak tanıttı. Halbuki Arap geleneklerine göre İslam peygamberi düşmanları savaş ganimeti olarak yanında götürebilirdi. Böyle yapsaydı kimse onu azarlamayacaktı. Çünkü örf ve adet öyleydi. Ancak Allah Resulü böyle yapmadı. İslam peygamberi bir Fatih olarak Ebu Sufyan Seyyid-i Şühada Hamza'nın katili Vahşi, Mervan bin Hekem, Abdullah bin Sa'd bin Sarh ve benzeri gibi kafirleri ve İslam düşmanlarını bağışladı. Ancak bu arada birkaç kişi ölüm hükmünü giydi. Onlar yumuşak savaştaki cinayet işleyenlerdi. Bunlar Müslümanların gerçek inançlarına saldıran ve İslami toplumda fitneye yol açan isimlerdi.
Abdullah bin Sa'd bin Ebi Sar, şeytani davranışları ve kötülükleri yüzünden Allah Resulü'nün nefretine maruz kalmış isimlerdendi. Allah Resulü Mekke'nin fethi sırasında Abdullah'ın Kabe'nin çarşafına sarılsa bile öldürülmesini istedi. Abdullah bu haberi duyunca Osman'ın evine sığındı. Osman bir süre sonra Allah Resulü nezdine gitti ve aman talep etti. Allah Resulü bir süre bu işe karışmadı ve sessiz kaldı. Osman tekrar Allah Resulü'nden talepte bulundu. Allah Resulü cevap vermedi. Osman bu talebini tekrarladı. Sonunda Allah Resulü istemeyerek bunu kabul etti.
Osman Müslümanların halifesi olduğu sırada süt kardeşi Abdullah bin Sa'd bin Ebi Sarh'ı Mısır valisi yaptı. Abdullah zulme yatkın bir isimdi.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran'da Nevruz'un sayesinde insani tayyibe hayat. Hicri Şemsi takvimine göre yeni yılın ilk günü doğanın yeniden dirilmesine denk gelir. Bugün insanların da içten değişmeleri ve maddi, manevi ve ruhi durumlarını ıslah ederek değişime uğramaları için bir fırsattır. Kuşkusuz değişim yaratmak Allah-u Teala'nın işidir. Ama yine de bizler de içimizde, hayatımızda ve dünya genelinde değişim yaratmak için elimizden geldiğince çaba harcamalıyız. Evet dostlar, ilkbahar mevsimi bir kez daha tüm güzelliği ve tazeliği ile birlikte neşe, sevinç ve gönül birlikteliğini getirdi. İlkbaharda neşe ve mutluluk genel bir duyguya dönüşür. Herkes güzel, mutlu ve bereket dolu bir yıla başlamak üzere bir olur. İlkbahar sayesinde hayat insan ruhunu neşelendirir ve huzura kavuşturarak doğanın mutlu şenliğine eşlik etmeye yöneltir. İnsan ilkbaharda varlık aleminin emsalsiz güzelliklerini düşünerek yüce Allah'ın varlığını daha iyi idrak eder. Nitekim Allah-u Teala Ali İmran suresinin 190. ayetinde şöyle buyuruyor. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri artınca gelip gidişinde, aklı selim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır. İlkbahar Allah-u Teala'nın insanları hidayete erdirme ve terbiye etmesinin ayetlerinden biridir. İlkbahar doğanın uyanan canı ve gaflete kapılan insanın ruhuna yeni bir ruh kazandırır. Gelin biz de doğada yaşanan bu değişimle bütünleşelim ve Allah-u Teala'ya kavuşma şevki ve saf ve tertemiz bir kalple ruhumuzda değişim yaparak nefusun en güzel namesini birlikte söyleyelim.
Ya mukallibel kulubi vel ebesar, ya mukallibel kulubi vel ebesar, يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال حول حالنا
القلوب والأبصار يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال حول حالنا إلى أحسن الحال
Ey gözü ve kalbi değiştiren Rabbim, ey gece ve gündüzü tedbir eden Rabbim, ey yılı ve insanların halini değiştiren Rabbim, bizim halimizi de en iyi hallere değiştir. Nevruz değişimdir. Beşerin değişimini simgeleyen doğada değişimdir. Doğanın dirilişi, kıyamette dirilişi hatırlatır. Ve geçmiş günahlara tevbe etmek ve daha iyi olmak için iyi bir fırsat sayılır. Doğanın yeniden dirilişi, insanın ölümden sonra dirilişini ve ahiret aleminde ilahi mahkemenin önüne çıkacağını hatırlatır. Bu yüzden Allahu Teala Yasin suresinin 78 ve 79. ayetlerinde nasıl yaratıldığını unutan ve kıyamette yeniden dirileceğini inkar edenlere verdiği cevapta şöyle buyurur. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yine İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin de buyurduğu üzere, doğa aleminden bir nevi değişimle beraber olan yeni yılın ilk günü, doğanın yeniden dirilmesine denk geliyor. Bugün insanların da içten değişmeleri, maddi ve ruhi durumlarını ıslah ederek değişime uğramaları için bir fırsattır. Kuşkusuz değişim yaratmak Allahu Teala'nın işidir. Ama yine de bizler de içimizde, hayatımızda ve dünya genelinde değişim yaratmak için elimizden geldiğince çaba harcamalıyız. Evet, ruhumuzu tazeleyen ve ahiret aleminden yeni bir hayatı hatırlatan doğanın yeniden diriliş nimeti ancak Yüce Allah'ın Rahman ve Rahim olması ve Kerem ve Lütfunun sonucudur. Allahu Teala böylece gönülleri alemin yeniden doğmasına ve insan ruhunun sonsuz hayatına yöneltmek ve doğaya yeniden bir hayat fırsatı verdiği gibi insanlara da ilahi halifelik derecesine ve yeryüzünde Allah'ın halifesi olmaya layık olacak yeni bir fırsat vermek istiyor. Bu yüzden Allahu Teala Rum suresinin 50. ayetinde insanları uyararak şöyle buyurmakta: Allah'ın rahmetinin eserlerine bir bak. Arzı ölümünün arzından nasıl diriltiyor? Şüphesiz o ölüleri de mutlaka diriltecektir. O her şeye kadirdir. Evet, ölmüş doğa nasıl ilahi rahmet meltemiyle yeniden canlanıyorsa, insanların ölü kalpleri ilahi rahmet meltemiyle yeniden dirilir. Ancak bunun için insan yeniden dirilebilmek için doğa gibi kendini ilahi rahmet meltemine maruz bırakması gerekir. Gerçekte her yeni yıl bir kez daha geçen ömrümüzü hatırlama fırsatı ve yaşam fırsatının sonuna bir adım daha yaklaştığımızı unutmamak ve ilkbahar şevkinde değerli ömrümüzün her anının kıymetini bilmemiz için bir ikazdır. Allah-u Teala doğa yeniden hayat vererek hem mahluklarını öldürme hem ardından yeniden hayat verme gücünü sergilemekte, hem insanlara onları nasıl yaratarak öldürdüyse kıyamet gününde de yeniden dirilterek ilk günkü gibi yaratabileceğini göstermektedir. Nitekim Yüce Allah Kıyamet Suresinin ilk ayetinde bu konu hakkında şöyle buyuruyor: Kıyamet gününe yemin ederim, kendini kanayan, pişmanlık duyan, nefse yemin ederim, diriltilip hesaba çekileceksiniz. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanır? Evet, bizim onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter. Kur'an-ı Kerim öğretilerine göre insan bu dünya için yaratılmamıştır ve yaşamının değeri ebediyette bekası kadardır. Bu yüzden maddi ve dünyevi hayat insanın yüce ruhunun yetenekleri ve kabiliyetlerini karşılayabilecek düzeyde değildir. Ve ölümsüz hayat olarak tabir edilen uhrevi hayata kavuşmak üzere dünyevi hayata ayak basmış, böylece dünyevi hayatta amellerine göre uhrevi hayatını belirleyecektir. Hal böyleyken ve dünyevi hayatın önemli ve belirleyici sebepleri bilinirken, şimdi doğru amel etmek ve ilahi emirlere uygun yaşamak gerekir. Zira gerçek hayat ilahi emirlere ve men ettiklerine uymanın sayesinde olan tayyibe hayat, insanın uhrevi saadetini güvence altına alır. Dolayısıyla manevi ve tayyibe hayat en asil ve en üstün hayattır. Ve insan tüm çabasını tayyibe hayata ulaşma yolunda sarf etmelidir. Dünyevi hayat, İnsan ve hayvan arasında ortaktır. Ancak insan ve meleklerin arasında da bir takım ortaklıklar vardır. Ve Kur'an-ı Kerim'in ısrarı, biz insanları insanla melek arasındaki ortak hayata ulaştırmaktır. Böylece biz de meleklerin derecelerine, hatta daha yüksek derecelere nail olabileceğiz. Bu yüzden Allahu Teala Enfal suresinin 24. ayetinde müminlere hitaben şöyle buyurmakta: "Ey inananlar! Hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah ve Resulüne uyun ve bilin ki Allah kişiyle onun kalbi arasına girer ve siz mutlaka onun huzurunda toplanacaksınız." Evet, Yüce Allah ve Peygamberinin daveti ebedi tayyibe hayata davettir. Zira Yüce Allah ve Peygamberi bizleri diriltmek istiyor. Gerçekte burada mümin olarak hitap edilenler de gönülleri diri olan insanlardır. Buna göre artık insan hayatı hayvan hayatı ile ortak değildir. Ve İmam Seccad aleyhisselamın Sahife-i Seccadiye'nin ilk bölümünde buyurduğu üzere, insanla hayvan arasındaki sınır şöyle belirlenir: İnsan hamd eden canlıdır. Bir başka ifadeyle, insan konuşan hayvan değil, Allah'a hamd eden bir canlıdır. Dolayısıyla Allahu Teala tüm rahmetini ve lütfunu sunduğu ilkbaharda bizler de kalbimiz, dilimiz ve amelimizle onun nimetlerine şükretmeli ve doğanın yeniden dirilişini görerek kıyamette yeniden dirilişin ikaz edilmesinden azami derecede yararlanmalı ve ruhumuzu yüceltmeliyiz. Zira bu fırsatın kıymetini bilmeden gözümüzü tüm bu uyanışa ve uyarılara kapatacak olursak, konuşan hayvan bir yana hayvandan bile daha sapkın oluruz. Allahu Teala A'raf suresinin 179. ayetinde şöyle buyuruyor: "Andolsun biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır. Onlarla kavramazlar. Gözleri vardır. Onlarla görmezler. Kulakları vardır. Onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır." Evet değerli dinleyicilerimiz, yeni yılı ve ilahi sonsuz gücü temsil eden doğanın yeniden dirilişi ve ilkbaharın gelişi dolayısıyla hepinizi canı gönülden kutluyor ve hepiniz için Yüce Allah'tan bereket, saadet ve maneviyat dolu bir yıl temenni ediyoruz. Umarız Allahu Teala doğanın yeniden dirildiği şu günlerde bizim kalplerimizde de yeniden bir diriliş yaratsın. Öyle ki onun halifesi olmaya layık olalım ve evliyanın kazandığı dereceleri kazanalım. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ya mukalliben kulubi vel absar, ya mudabbiran leyli vel nehar, يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال.
Nevruz Bayramı özel programı.
Son günlerde ilkbahar kokusu her taraftan yükseliyor. Çiçeklerin açması, çimlerin yeşermesi, doğanın yeniden canlandığını ve Nevruz Bayramı yaklaştığını müjdeliyor. Her sene insanlar büyük bir neşe ve sabırsızlıkla bunca güzelliği ve ihtişamı bekliyor. İnsanlar doğanın yeniden doğuş şenliğiyle beraber kalplerini yaratılış aleminin güzellikleri ve neşesiyle dolduruyor ve mutlu yüzleri ve umut dolu yürekleriyle evlerine temizlik yaparak Yüce Allah'tan kalplerini de arındırmasını ve değişime uğratmasını talep ediyor. Zira Nevruz Bayramı ile birlikte yeni düşüncelere kavuşmak ve yürekleri aşk ve dostlukla doldurmak gerekir.
Ancak şimdi yaklaşık bir yılı aşkın bir süredir yürekler acı ve kederle doludur. Yaklaşık bir yılı aşkın bir süredir koronavirüs salgını dünya halkının yaşamını gölgeleyerek insanların yaşam tarzını, güncel uğraşlarını ve hatta tarihi Nevruz Bayramı'nı olumsuz etkilediği anlaşılıyor. Şimdilerde evlerin kapıları eşe dosta kapanmış, görüşmeler kısıtlanmış, yüzler yorgun ve bekleyiş içindedir. Şimdi dünya eski günlere dönmeyi, sevgi ve dostlukların yeniden ifade edilmesini, sağlık ve sıhhatin ve kalbi değişimin yeniden gerçekleşmesini talep ediyor. Acaba çiçekler yeniden açarken, dallar yeşerirken, bitkiler soğuk ve cansız topraktan baş çıkarıp hayata renk ve tazelik kazandırırken, her tarafı coşku ve heyecanı sararken, insanlar yeniden sağlıklı bir yaşama kavuşur mu dersiniz?
Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kullarına ilahi rahmetten umudunu kesmemelerini müjdeliyor ve şöyle buyuruyor. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Evet, özellikle bu yıl ilkbahar mevsimi önceki ilkbahar mevsimlerinden farklıdır. Bu yıl ilkbaharın cilvesi ikiye katlanmış ve bir bakıma ilkbaharda ilkbahar gelmiştir. Şimdi doğada akan duru sular yeni yılın arifesinde veladet yıl dönümü olan büyük insanların ruhunun paklığını ve duruluğunu hatırlatmaktadır. Şimdi dağların sarplığı ve ağaçların gözleri kamaştıran gövdeleri Hüseyin aleyhisselam, Abbas aleyhisselam ve Seccad aleyhisselam gibi insanların azametini ve dik duruşlarını hatırlatmaktadır.
Evet, bu yıl ilkbahar mevsimi mübarek Şaban ayına denk gelmiştir. Bu ayda doğan büyük şahsiyetlerin parlak simaları çiçeklerden ve şükufelerden daha narin bir şekilde gönülleri coşturuyor ve umut ve aşk goncalarını açıyor. Umarız bu yıl vaat edilen kurtarıcıyı bekleyiş süreci de sonuca ulaşır ve dünya barış, sıhhat ve emniyete kavuşur. Şimdi pencereleri açın ve olabildiğince derin soluk alın. İşte o zaman hayatın ve ilkbaharın kokusunu alırsın ve kendini yavaş yavaş kuşların ötüşü ve şelalelerin akışı ortasında bulursun. Şimdi gözlerinizi yaratılışın genişliği kadar açın ve kendinizi ilkbahar meltemine teslim edin. İşte o zaman Allahu Teala'nın azametli yaratılışının cilvesinden bir cilveyi görürsün.
İlkbahar geldi ve hayat yeniden evime kazandı. Nevruz Bayramı bir yıllık yolculuğun ardından yeniden geliyor ve bir yılın yorgunluğu ilkbaharın tazeleğiyle birlikte zaman akışına bırakılıyor. Her yıl asla eskimeyen bir öykü tekrarlanıyor ve böylece evlere sevgi ve hoşgörü geliyor ve günler, gönüller, hayat ve yaşam ruhuyla yeniden canlanıyor. Aslında beşeri medeniyet geliştikçe ve daha karmaşık hale geldikçe insanlar doğaya dönme ve onu tanıma ihtiyacı da bir o kadar hayati önem kazanıyor. Nitekim bu yüzden Nevruz eskiyen veya yıpranan birçok gelenekten farklı olarak hiç eskimeden ve yıpranmadan hala varlığını sürdürüyor ve her gelişinde yenilik ve tazelik armağan ediyor. Bu tazelik ve neşe sadece ruhu değil, insanların cismini de etkiliyor.
Nevruz'dan yaşamın sembolü veya diğer tabirle doğanın yenilenmesi şeklinde söz ediliyor. Dini rivayetlerde de Hicri Şemsi takvimine göre Ferverdin ayının başlaması veya diğer herhangi bir bayramdan, günahlardan ve Allahu Teala'ya itaatsizlikten arınmış yeni ve pak bir yaşamın başlaması şeklinde söz ediliyor. Dolayısıyla mümin ve dindar insanlar bu günlerin neşesini mübarek Şaban ayında yaptıkları ibadetler, dualar ve manevi değerlerin neşesiyle düğümlüyor.
Şaban ayı şerefi ve azameti hakkında birçok rivayet söz konusu olan ve bu ayda birçok dua ve amel belirlenen güzel aylardan biridir. Allah Resulü Şaban ayının günlerinden birinde bu ay hakkında okuduğu hutbede şöyle buyurmakta: Şaban şerefli bir ay ve benim ayımdır. Arşı taşıyanlar bu ayı büyük bilir ve hakkını tanır. Bu ay mübarek Ramazan ayı gibi kulların rızkı bollandığı ve cennetin süslendiği aydır. Bu ayda mümin kulların arasında rızkları dağıtılır ve iyi amellere mükafatı birkaç kat hesaplanır ve her iyi amel 70 kat sevap kazandırır.
Kur'an-ı Kerim ilkbahar mevsimini Yüce Allah'ın güç ve iktidarının işareti olarak açıklıyor ve kış mevsiminin kurak ve yapraksız durumunun ilkbaharın tazeliği ve canlılığı ile değişmesini kıyamet gününde insanların yeniden dirilişinin açık ayet olarak vurguluyor. Nitekim Fatır suresinin 9. ayetinde şöyle buyurmakta: Rüzgarları gönderip de bulutu harekete geçiren Allah'tır. Biz onu ölü bir bölgeye göndeririz de ölümünden sonra toprağa onunla hayat veririz. Ölülerin yeniden dirilmesi de böyle olacaktır. Kur'an-ı Kerim Hac suresinin 5 ve 6. ayetlerinde de şöyle buyurmakta: Sen yeryüzünü de kupkuru ve ölü bir halde görürsün. Fakat biz üzerine yağmur indirdiğimizde o kıpırdanır, kabarır ve her çeşitten veya çiftten iç açıcı bitkiler verir. Çünkü Allah Hakk'ın ta kendisidir. O ölüleri diriltir. Yine o her şeye hakkıyla kadirdir.
Bir başka ifadeyle Nevruz Bayramı her yıl hikmet ve basiret sahibi olan insanların yüzüne açılan marifet kitabıdır. Böylece basiretli insanlar Nevruz'da açan çiçeklerde yüce Allah'ın cemalini seyreder ve ruhunu ve düşüncesini yenileyerek duayla bütünleşir ve kin ve düşmanlık paslarını silerek sevgi ve dostluk çiçeklerini eker. Gerçekte her yeni yıl bir kez daha geçen ömrümüzü hatırlamak ve ilkbahar şevki ve coşkusu ile yaşam fırsatının sonuna bir adım daha yaklaştığımızı görmek ve buna göre de gaflete kapılmadan değerli ömrümüzün her anının kıymetini bilmek için bir fırsat sayılmaktadır.
Büyük Nevruz Bayramı elbette ki bazı ön hazırlıkları da söz konusudur. Ve bu hazırlıklar yılın son ayının ortalarından itibaren başlar ve yeni yılın ilk ayının 13. günü doğaya çıkmak ve gezinmekle son bulur. İran halkının ilkbahar mevsimini karşılarken olmazsa olmaz geleneklerinden biri evlerine temizlik yapmaktır. Aslında bu gelenek sadece evler için değil, İş yerleri ve mağazalar ve diğer alanlar için de geçerlidir. Temizlik yapmak İran milleti arasında her zaman ilgi gören bir adet olmuştur. Nitekim İslam dini de bu konuya vurgu yapmış ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem temizliği iman işareti olarak buyurmuştur.
İran'da her yıl Nevruz Bayramı'ndan önce kentlerin çarşı pazarı Nevruz Bayramı alışverişini yapmak ve elbise, ev eşyası, çerez, tatlı vesaire ihtiyaçlarına tedarik görmek üzere sokaklara dökülen kalabalıkla dolup taşar. Zira herkes Nevruz Bayramı ile birlikte yaşamında değişim yapmak ve yeni yılı yeni elbiseler ve neşe içinde karşılamak ister. Gerçi bu sene koronavirüs salgını devam ederken başta İran olmak üzere birçok ülkede genel aşılama çalışması başladı. Ama yine de bu son pandemi bitinceye dek sağlık protokollerine uymanın önemli bir zaruret olduğu da hatırlatılmalıdır. Bu yüzden bu yıl bazı Nevruz öncesi geleneklerin başkalarının haklarına saygı ve sağlık durumunun korunması için eskisi kadar coşkulu geçmediği söylenebilir.
Buna karşın doğa an be an yenilenirken insanların yaşamını da değiştirmeye devam ediyor. Yeni yıl sevgi dolu gülümsemelerle başlıyor ve insanların arasında sevgi, neşe ve güzellikler göz kamaştırıyor ve Allah-u Teala'dan hallerini en iyi hallere dönüştürmesini niyaz ediyor. Ey kalpleri ve gözleri dilediği gibi değiştiren Yüce Rabbim! Ey gece ve gündüzü tedbir eden, ey yılları ve halleri yönlendiren, halimizi en güzel hallere çevir.
Değerli dinleyiciler, Hicri Şemsi takvimine göre 1400 yılını ve Nevruz Bayramı'nı karşıladığımız bayrama özel programımızın ilk bölümünü dinlediniz.
Nevruz Bayramınız kutlu olsun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. Zarif Avrupa Trokyası barcama karşı sorumlu davranmasını istedi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nijer'deki silahlı saldırıyı kınadı. Amerika Kongresi'ndeki temsilciler Washington'un barcama muhtemel dönüşünü engelleyecek iki plan sundu. Türkiye, İsrail'in son eyleme işgalcilerinden göstergesi olduğunu bildirdi. Avrupa Birliği liderleri Türkiye ve Yunanistan gerginliğinin azalmasını istedi. Amerika yine Türkiye'yi S-400 hakkında uyarıda bulundu. Siyonist rejimi yine 1550 Filistinli evinden barkından etti.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.